Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Güzel ahlak dinin temellerindendir. Haya İslam'ın rahmetinin bir tecellisidir aslında. Utanma duygusu, utanmayı hissetme duygusu. Bir ara Allah Nebisi'nin bulunduğu bir ortamda bir insana haya et, utan, şu hareketi yapma diye konuşan birini dinleyen ötekisinin kayıtsızlığını görünce Nebiler Nebisi rahmet önderi dahu ve innel haya evnel iman diyordu. Bırak onu, haya imandandır. İmanı yoksa hayası da olmaz diyordu. Bu edep ile iman arasında yakın bir ilginin, ilişkinin olduğunu gösteriyordu. İnsan hareketlerini olgun hale getiren şey imandır. İman olmayınca, yani Allah'a iman, hesap duygusu, sevme duygusu, yanlış yapmama gerektiği duygusu. Kimsenin olmadığı yerde Allah'ın olduğunun farkında olma duygusu. Cemaat içinde dahi halveti yaşama duygusu, cemiyetin en kalabalık olduğu ortamında mezarın karanlığının dipsizliğinin düşünülme duygusu, bütün bunlar karşılığında haya getirecektir. Ağır duygusu getirecek, utanma duygusu getirecek, dünyanın ebedi olmadığının, basit bir geçiş, bir arefe gibi olacağının duygusunu getirecektir. İşte bugünkü sohbetimizde gelin hep beraber sevgililer sevgilisinin açtığı edep yolundan yürürken istasyon istasyon bekleyelim. İstasyonun birinin başında Hakkul Car yazıyordu. Komşu hakkı diye yazıyordu. Komşuların hakkı. En çok ihmal ettiğimiz, pörsümüş olan, unutulan duyguların başında gelmiyor muydu? Komşu hakkı, carın hakkı. Öylesine ki dünya hayatındaki komşuluklar kadar, mezar aleminde, kabristan aleminde dahi komşuların bir değeri yok mu ki? Birimiz birimiz hakkında konuşurken, iyi temennide bulunurken, bazen diyoruz ya Allah senin nebisine komşu eylesin. Demek ki dünyada da komşuluk önemli, ahirette de önemli. Hazreti Musa Kelimullah'a Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri, Musa mahşer aleminin ötesinde ahiret aleminde komşunu görmek ister misin diye sorduğunda Hazreti Musa, ya Rabbi görmek isterim diye talepte bulunduğunda delalet ediliyordu, işaret ediliyordu. Şuradaki adam senin cennete komşundur. Hazreti Musa girecek, sıradan bir adam görecekti. İbadeti çok olmayan, çok özel hareketleri olmayan sıradan bir adam. Ama o sıradan adamı sıra dışı yapan bir şey vardı. Annesinin onun hakkındaki hayır duası. Annesinin, oğlum Allah seni Musa'ya komşu etsin duası, o tecelli Rabbimin inayetinin, rahmetinin yanında tecelli bulacaktı. Ve sahabe-i kiramdan Ebu Hureyre anlatıyor. An Ebi Hureyre'te Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma zale Cibril yusini bil car Hatta zalentu ennehu seyverrisuhu. Ebu Hureyre, Nebiler Nebisi'nin, rahmet önderinin şöyle ifade buyurduklarını naklediyor. Diyor ki, Allah Nebisi şöyle buyurdu. Cebrail bana öylesine komşuyu tavsiye ediyordu ki, habire habire habire. Sandım ki bir an komşu komşuya mirasçı kılınacak. Kim kimin mirasçısıdır? Anne, evlat, baba, çocuk, işte bu kadar yakın, bu kadar yakındır komşu komşuya. Tabii bu Nebi'nin açmış olduğu bir dünya ikliminde komşu böyleydi. Bugün böyle mi? Bütün böyle değil demek istemiyorum. Duygularımız henüz bitmedi, tükenmedi. Mum henüz sönmedi, doğru. Altını ışıtmakta da. Ama Allah Nebisi'nin ifade buyurdukları gibi çok aşkın bir komşuluk hukuku söz konusu değil. İyidir aslında ama iyi olmayan da çok. Eksik olan da çok, gediği olan da çok fazla. Çoğu kez komşuluk ilişkilerimizi belki kendi açımızdan haklı olarak dini kayıtların ölçüsüne koruruz. Deriz ki evladımız eksik ve yanlış komşudan etkilenmesin, dinimiz dergiye girmesin deriz. Doğrudur ama tüm doğru değil. Şu komşum içki içiyor, falanca komşu kadın, şu genç kadın yanlış insanlarla düşüp kalkıyor, filanca kumarbazdır. Aslında günahların böyle bir tasnifi de doğru değildir. Günah günahtır. Günahtan uzak kalmak zaten dinin gereğidir. Ama günahın içindeki komşun senin onunla ilişki kesmeni gerektirmiyor. Ondan etkilenmeyeceksin şayet. Doğrusu önemli olan şer dahi olan komşuyla irtibatını kesmemen, belki ona dinin nezaketinden, nezahetinden, dinin güzelliklerinden bir şey anlatabilmektir. Anlatabilirsen şayet. Cebrail komşuyu komşuya tavsiye ediyordu. Bu önemli mi? Önemlidir tabii. Cemiyetin sosyal bünyesinin çatlamaması için. Sen komşuna sahip çıkmazsan misyoneri sahip çıkar. Yanlış adamı sahip çıkar. Senin dinine sahip olmayanı gelir ona sahip çıkar. Kızına sahip çıkar. Oğluna sahip çıkar. Evladına sahip çıkar. O gün bir televizyoncu kardeşimin bana dediği gibi çevremde dinden uzak olan birçok insanın bilerek bilmeyerek, farkında olup olmadan, özellikle çok aşırı zengin olan tabakadan misyonerlerin kıskacına kapılıp da Hristiyanlığa geçenlerin çok olduğunu söylemişti. Bir yemek esnasında bir televizyoncu kardeşimin ifadesi. Doğrudur çünkü Hristiyanlığa geçtiğini ifade ettikleri insan aslında neye geçtiklerinin farkında değil, neden geçtiklerinin de farkında değiller. Çünkü bulundukları yerin hiç farkında olmadılar. Hayatları boyunca ne Allah ne peygamber bilmediler. Problem var ortada. Nedir problem? Cehalet, bilgisizlik, köre körüne bir iman. Peki neden misyonerlerin kıskacına kapılıp da girdiler? Onları uyaran Müslüman olmadı ki ondan dolayı. Sahiplenmedik onlara. Bir diğer taraftan Hristiyanlık ancak sevgi, sevda, sevda, aşk öyle gösterildi. Bosna Hersek'te binlerce kadının ırzına geçenler, Bosna Hersek'te yüz binlerce insanı telef edenler sevgi şarkıları mırıldanıyorlar. Birinci ve ikinci dünya harbinde karşılarında Müslüman bulamadıklarında birbirlerinin etini kazıyanlar, tarih boyunca mezhep kavgaları yapanlar sevda şarkıları mırıldanıyorlar. Halkın ifadesiyle diyeyim, külahımı anlasınlar. Ama ne yazık ki külahı düşmüş olan bazıları bu hikayelere ve masallara kanı veriyorlar. Bir arkadaşımın ifade ettiği gibi saatlerce vaaz edip kilisede sadece bir kelime aşk, sevgi, sevda mırıldanan bir rahibe dışarıda sorduğum, öyleyse neden şu kadar kan döküldü şurada? Onlar bilmiyorlar mıydı bu sevda şarkılarını dediğimde yüzü kızarmıştı. Doğruydu ama insanımız ne çabuk aldanıyor. Zaman zaman televizyonlarda, özellikle son dönemlerde kendisini Mehdi ilan eden ve insanları kendisine tabi olmaya çalışan, çağıran tipler görürsünüz. Yurt dışından kendilerinin kontrolünde olan televizyonları dahi vardır. Ben garipsiyorum, insanlar dinliyorlar ve etkileniyorlar. Bizi arıyorlar sonra. Zamanın mehdisiymiş, zamanının kurtarıcısıymış, kendisine vahiy geliyormuş. Şimdi kendisine vahiy geldiğini, Kur'an'dan sonra kitap geldiğini söyleyen şarlatanları dahi takip eden varsa bu memlekette, o zaman işte endişeye gerek var. Bugün arayan birine dedim, ya siz dedim yıllarca hikaye mi dinlediniz bizlerden? Camilerden, minberlerden, mihraplardan siz masal mı dinlediniz Allah aşkına? Demek biri gelse, ben Mehdi'yim dese ve sizi cehenneme çağırsa arkasından gideceksiniz. Bu kadar mı bilinçsizlik? Ne kadar az okuyoruz, ne kadar az tefekkür ediyoruz. Zamanının imamı olduğunu iddia eden birileri çıkabiliyor, şarlatan diye ifade edeceğiniz iyi insanları tenzih ediyorum tabii. Adresin adında söylemiyorum ki adamların reklamını yapmış olmayalım. Şarlatan, halkın ifadesiyle bu kadar açık ve net. Ama ne yazık ki insanlarımız onu dahi birbirinden ayıramıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden dahi okuyamıyorlar, biliyor musunuz? Ama kendilerini Mehdi ilan edebiliyorlar. Hazreti Peygamber'den sonra bir de vahiy alıyorlarmış, mübarek olsun. Ve insanların bir kısmı kanabiliyor. Bakın, ilişki ve komşuluk ilişkilerinden hareket ederek buraya geldim. Eğer sağlam bir doku olsaydı komşuluk ilişkileriyle, bütün bu şarlatanların, düzenbazların, oyunbazların, sahtekarların, sihirbazların hareketlerine alan bırakmazdınız. Ve doğrusu Şurayh el-Huzayn'ın rivayeti Enne'n-Nebiyye aleyhissalatu vesselam kâle men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yuhsin ilâ câri ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت صدق النبي المختار الهاشمي öyle diyordu. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa diyordu Nebiler Nebisi Ebu'l-Kasım Muhammedun Mustafa salat ve selam ona olsun, komşusuna iyilik etsin. Ve kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Ve kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin, ya sussun. Şunu ifade edeyim, bazen bu hadislerde Hazreti Peygamber'e iman etsin ifadesi geçmez. Çünkü zaten konuşan Allah'ın Resulü değil mi? İki dakikada bir bana iman etsin demez Allah Nebisi. Onun için Allah'a iman der ve ahirete iman iki sınır. Allah'a iman ile ahiret arasındaki mecmuda olan, arada kalan bütün imani hakikatlere iman etme gerekir. Arada kalan bütün imani hakikatleri aynen kabul etmek. Allah'a iman ve ahiret. Çünkü ahiret hayatın sonu. Varlığın sonu Allah'a iman ise akidenin başı. Bu iki sınırı ifade ediyor. Aradaki her şeye iman gerekir. Meleklere iman da demiyor burada. Kadere iman da demiyor burada. Peygamberlere iman da demiyor. Çağımızda şöyle bir hastalık da maalesef nüksediyor. Bir uğur gibi bütün vücudu sarıyor ki dehşet içindeyim ondan ötürü de. Şöyle bir kanaat yayılıyor. Herhangi bir hizmet grubunu şunu ve bunu hedeflemeden söylüyorum, ortaya söylüyorum. Bilirsiniz benim konuşmalarımda hiçbir zaman ne bir cemaat, ne bir meşrep, ne bir mezhep, ne şu ve bu, ne hedefimdir, ne yanımdır. Benim için iki ölçü vardır: Allah Resulü, Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın Resulü. Ve Hanefi mezhebi gibi, Şafii mezhebi gibi hak mezheplere korkunç saygım vardır ve tasavvuf başımın üzerindedir. Ama bid'at ve hurafelerden arındırılmış bir dini anlayışın içindeyiz. Herhalde yıllardır bizi tanıyorsunuz. Onun için hiçbir zaman kimseyi hedef almayız konuşurken, ama ortada bir hastalık varsa da söyleriz. Mesela son dönemlerde şu hastalık yayılıyor: Kur'an'a veya Allah'a iman yeterlidir, Hazreti Muhammed'e iman etmese de olur mu, kişi kurtulur mu diye. Sanıyorum yakın ve gelecek çağların en büyük fitnesidir bu. Altını çiziyorum, siz de altını çiziniz. Yakın dönemlerde iman ve küfür arasında bir mertebede duracak bu. Onun için ben bugün buradayken yeniden terennüm etmeyi şeref biliyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen hiç kimse, Kur'an'ın inişinden sonra tabii, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen hiç kimseye ahiret ameli açısından, dünya ayrı şey, ahiret ameli açısından rahmet ve merhamet nazarıyla bakamam. Eğer böyle bakarsam Kur'an'ın tümünü inkar etmiş olurum. Muhammed Mustafa'ya iman etmek zorunda. Allah birdir diyen Hazreti Muhammed'i kabul etmedikçe iman edemez. Ne sağlam iman ne kamil iman sahibi değildir. Ve içinizden bir kardeşimiz olarak bu konuda yanlış yerlere doğru yelken açanlar varsa kardeşlerim, ferdi anlamda onları da ikaz ediyorum. Öyle bir şeye inanırsınız ki ebediyen ne Allah'ı ne Resul'ünü göremezsiniz. Komşuya iyilik etmek, misafire zayıfa ikram etmek, derler ki israf haramdır ama misafire yapılan ikramda israf olmaz demişler. Bir de hayır söylemek veya susmak. Hayır diyemiyorsan, iyi şeyler söyleyemiyorsan şer konuşma bari. Sükut et. Sükut et ki sükutundan dolayı insanlar ibret alsınlar. Bu nedenle de Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam komşuluk ilişkilerini Mekke'de de öyle, Medine'sinde de öyle son derece muhafaza ediyorlardı. Bugün öyle miyiz, bugün öyle değiliz. Komşumuzun evindeki hastalıktan haberimiz yok. Komşumuzun ekmeği bulamadığından haberimiz yok. Komşunun komşunun eksiğinden geldiğinden haberi yok. Komşu komşuya güvenemiyor maalesef. Bunlar birebir herkes için geçerli mi ki? Hayır, tabii ki değildir. Çok istisnai insanlar vardır, güzel insanlar vardır, şerden uzak olan insanlar vardır. Ali Eddakkak'ın da bir rivayeti var ki demin bazı konularda beyanı beni zorlayan oydu. Hakikatin karşısında çekinip hakkı söylemekten çekinip susan adam dilsiz şeytandır diyecektir. Biz dilsiz değiliz, dilimiz konuşuyor. Şeytan da değiliz, müminiz inşallah. Bu iki vasfı şiddetle reddediyoruz. Hem dilsiz olmayı Rabbim dil kılmışken ve hem de iblis olmayı şerlerin en büyüğü sayarız. Ya Rabbi biliyorsun ki iman etmediğimiz şeyi söylemiyoruz. Ya Rabbi biliyorsun ki herkesin hakkında niyetimiz ve kalbimiz salimdir. Sen de müminlerin kalbini salim kıl ya Rabbi. Onlara ve bize merhamet et. Sıkıntılarımızı gider ya Rabbi, bizi korktuklarımızdan emin eyle, bizim için hayır olanlara da bizleri ulaştır ya Rab. Sahabi Resulullah'a soruyorlardı, ey Allah Nebisi, Komşunun hakkı ne diyordu? Merhamet önderi rahmet ediyordu. Komşu senden bir şey ödünç istediğinde ona vereceksin ödünç olarak. Senden yardım dilerse ona yardım edeceksin. Şimdi şu soru akla gelebilir. Hocam, benim batak bir komşum vardır. Benden maddi yardım istediğinde, para yardımı verdiğimde o param batacak çocuklarımın hakkı. Onu ver demiyor İslam zaten. Aklını kullanacaksın. Vicdanlı harekete geçireceksin. Komşun batak dahi olsa, evimde ekmek yoksa ekmek satın alıp vereceksin ona. Komşunun eline para ver demiyoruz ki, çocuğunun yanına ekmeği koy gücün yetiyorsa. Hastalanırsa ziyaret edeceksin. İhtiyacı olursa yardım edersin. Hayırlı bir iş neticelendirmişse onu tebrik edersin. Başına bir sıkıntı ve musibet gelirse teselide bulunacak, taziyede bulunacaksın. Öldüğü zaman cenazesine gireceksin. Komşunun evi şayet hava alamayacak kadar bitişikse şayet sana ondan izin almadan onun meskeninden daha yüksek bina yapmayacaksın. Tencerenin yemek kokusuyla ona eziyet etmeyeceksin. Eğer yemeğin pişmiş kokusu gitmişse ona yemek vereceksin. Meyve alırsan ona da hediye et. Şayet hediye etmeyeceksen meyveyi ona göstermeden gizlice eve götür. Senin çocuğun meyveyi dışarı çıkarmasın ki komşunun çocuğu görmesin. Allah Nebisi'nin ifadeleri bunlar. Ne kadar hayati ifadeler değil mi? Ne kadar muhtaç olunan şeyler değil mi? Nebiler Nebisi'nin mübarek dudaklarından dökülüveren bu cümleler. Ve hayatın birer iksiri değil miydi? Hayat bunlarla neşmu neva bulmaz mıydı acaba? Eğer hakikaten yaşamış olsaydık, hayatımıza tatbik edebilseydik. Ve Nebiler Nebisi'nin açtığı edep yolundan giderken başka bir istasyonun başında Hakkuddayf komşuluk ilişkilerini görür. Komşuluk ilişkilerinden dolayı misafirin hakkı cümlesini görürsünüz. Dayıfın bir anlamı dayıf, misafir demek, yolcu demek aslında. Ama hadislerde ifade edilen, hani bir şehirden bir şehire, diyelim ki Ankara'da komşunuz size geldi, biz ona misafir demiyoruz. O da misafir ama bizim hadislerde geçen misafirden kastımız uzak bir iklimden uzak bir iklime gelen. Yani gerekirse iki üç gün yanınızda kalabilecek veya uzaktan gelmiş, sahipsiz kalmış, meskensiz kalmış olan adam demek. El-Huzai'nin şu rivayeti onu anlatıyor aslında. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Misafirin caizesi, yani ailenin ev sahibinin normal yemeğinden farklı olarak özel ikramla misafirini ağırlaması bir gün ve bir gecedir. Yani bir gün ve bir gece gücün yetiyorsa normal mutfağına bir yemek daha ekle gerekirse. Allah'ın nebisi devam buyuruyor. Ölçüleri ne kadar güzel ifade buyuruyordu. وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَأْذِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ اَضْيَافَةُ سَلَاسَةُ اَيَّامٍ. Misafirliğin süresini 3 günden fazla uzatıp da ev sahibini sıkıntıya düşürünceye kadar yanında ikamet etmek misafir için helal değil diyordu. 3 gün. Daha ötesini yapma. Zorlama adamı, sıkıntıya düşürme. Sana git diyemez belki, imkansızdır, seni zorlayamaz belki. 3 gün. Fazlası fazladır artık. 3 güne kadar mecbursunuz ona harcamaya. Mecbursun. Bir farziyet, hak hukuk terettüp ediyor ama devam buyuruyor Allah Resulü. 3 günden sonra ev sahibi misafire ikram etmeye devam ederse bu bir sadakadır. Vermek zorunda değil ama. Sahabe-i kiram, Hazreti Ukbe bin Amir Resulullah'a soruyordu. Ukbe bin Amir rivayet ediyordu Nebi'den. Biz yolu Resulullah'a sorduk. Siz bizi ya Resul bir heyet olarak bir bazen bir askeri müfreze halinde savaşa gönderiyorsunuz. Bazen bir milletin yanından gidiyoruz da misafir oluyoruz. Onlar ise bizi konaklamak istemiyorlar. Onlar tabii ki yolcular yemek bulamayacak, su bulamayacak, barınacak yer bulamayacaklardır. Bu hususta ne yapalım ya Resul diyorlardı. Allah Nebisi şöyle buyuruyordu. Siz bir kavmin yanında iseniz şayet, onlar da size, yani misafire gerekli layık olan ikramı size gösterirlerse onu kabul ediniz sizler. Yok misafirperverliği yapmazlarsa misafirlere layık olan hakkı onlardan alabilirsiniz. Demek ki misafirin ev sahibinden isteme hakkı var. 3 güne kadar isteme hakkı var. Bunlar tabii çok hayati hadislerdir aslında. Hayatımıza tatbik edilirken ince ve hassas düşünülmesi gereken fıkhi boyutları olan hadislerdir. Ahmed ibn Hanbel ve Leys ibn Sa'd ki Mısır'da Leys ibn Sa'd'ın mezarını görme imkanına kavuşmuştum. Mezarı İmam-ı Şafii'nin yakınlarındadır. Leys ibn Sa'd muhteşem bir fakihtir ki ne yazık ki adı çok az anılmıştır. Leys ibn Sa'd İmam Malik kadar büyük bir hadisçidir ama ne yazık ki az tanınır. Onun mezarını görmüştüm. Hakikaten mütevazi bir türbe. Ne kadar az insan biliyordu. Biz merak ettik ve inceledik ve bulduk. Leys ibn Sa'd'ın makberede Hayyul Makabir diye bilinen Mısır'da, Kahire'de 3 milyon insanın yaşadığı eski kabristan mahallesinde mezarı İmam-ı Şafii'nin yanı başında. Leys ibn Sa'd bu hadislere dayanarak misafiri bir gün bir gece ağırlamak vaciptir diyor. İbn Hanbel, Ahmed ibn Hanbel diyor ki hani köylerde, çadırlarda bu gerekir ama şehirlerde han gibi, otel gibi, lokanta gibi, fırın gibi misafirlerin açıkta kalma ihtimalinin söz konusu olmadığı yerlerde bu vaciplik gerekmez diyor. Demek ki köy gibi yer için lazım ama şehire gelen adam için lazım değil. Yani şehirde oturan mutlaka misafiri ağırlamak zorunda değil. Çünkü alternatifi var, yani oteli var, şunu bunu var. Ama onu ağırlarsa da iyi eder, ayrı mesele. Aslında şu olması gerekmiyor muydu? Benim düşündüğüm, tasarladığım, bazen belediyeler bunları yapıyor, bazı illerimizde belediyeler bunları yapıyorlar. Keşke her mahallede, hatta her cadde üzerinde boş bir daire olsa, vakıfhane gibi, garibanların yatacağı, kalkacağı, İçinde bir çorbanın piştiği, her hanenin ayda birkaç milyon, bir 5 milyon verse her hane, şu bir mahalle düşününüz. Her mahallede her ev 5 milyon para verse bugün için, o 5 milyonla boş bir daire de tutulur. Akşam çorba da pişer orada, gelen garibanlar orada barınabilir de. Böyle muhteşem bir sosyal vaka oluşur ama doğrusu bizler bunlardan çok uzağız. Osmanlı'nın bir zamanlar icra ettiği şahi teşkilatı gibi, lonca sistemi gibi sistemler eğer hayata geçecek olsaydı, hastane köşelerinde insanlar soğukta, çadırların naylon çadırlarının altında çile doldurmayacaklardı, değil mi? İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik ve alimlerin çoğuna göre misafiri ağırlamak dinen vacip değil, yani şart değil ama sünnettir, yani güzel bir şeydir. İkisi farklı, yani vacip olduğunda günahkar olursun yapmadığında. Sünnet ise yaptığında sevap kazanırsın ama terk ettiğinde sorumluluk söz konusu olmaz. O halde bu hadislerden alimler şu sonuçları çıkarıyorlar. Mazlum olan, mağdur olan, yoksul olan misafir ağırlanmak zorunda. Vaciptir onu ağırlamak, imkanı yoksa. Kapısına gelen misafiri kınayan adama, misafiri kovan adamı kınayabilirsiniz dinen. Onun cibriliğini halka anlatmanız gıybet olmaz. Ama Avnul Mabud adlı hadis şerhinin yazarı bu görüşü reddediyor. Diyor ki, komşular arasında, halkın arasında huzursuzluğa sebep verecek olan böyle bir şeyi yaymak doğru değil. Bu bir görüş sadece, bir yorum. Onun için hassas davranmak daha doğrudur. Öyleyse Müslüman, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, kim olursa olsun, ona kapısını açmak, ona merhamet etmek, onu güzel karşılamak ve misafirliğin hakkını ona vermek zorundadır. Dinen bununla yükümlüdür. Yapmadığı zaman ise manevi bir sorumluluk içerisine girer. Çünkü siz eğer misafiri ağırlayamazsınız, misafir önü keserseniz, onun muhtaç olmasına rağmen kapıları kapatırsanız, yarın senin torunun, senin evladın, senin oğlun uzak bir iklime gittiğinde kendisine kapı açan bir merhamet ve bir rahmet bulamayabilir. Desem ki kapını bir garip taşın, bir garip tıkladığında, bir garip kapını araladığında iki kişiyi düşün desem ki, desem ki bir garip gördüğünden, desem ki beni misafir eder misin diye kapına gelen birini gördüğünde ona şöyle veya böyle yardım et derken, desem ki iki kişiyi düşün desem. Desem ki nefsinin cimriliğini aşabilmek için iki şeyi düşün desem ki. Desem ki Medine'de devesinin üzerinde, kasvasının üzerine Medine-i Münevvere'ye girerken yularını tutup devesinin bize misafir ol ey Nebi denirken devesinin yularını serbest bırakanı düşün desem ki, sonra desem ki her iyilik sever Nebiler Nebisini iki katlı evine davet eden ve ya Resulallah bizi şereflendirmez misiniz diyen Ebu Eyyub el-Ansari düşünün desem ki, desem ki misafir ve misafiri ağırlamak düşünüldüğünde ve terennüm edildiğinde bir ev sahibi düşününüz ki o Ebu Eyyub el-Ansari'dir. Desem ki misafir düşündüğünüzde Fahri Kainat'ı düşünün desem ki, diyeceksiniz ki ne biz Ebu Eyyub el-Ansari olabiliriz ne kapımıza gelen Nebi olabilir. Öyle diyeceksiniz, doğrudur. Aynen dediğiniz gibidir. Ama o misafiri hatırladığınızda Ebu Eyyub el-Ansari'nin merdiveninden yavaş yavaş yukarı doğru çıkan Nebiler Nebisi'ni düşündüğünüzde sıkıntılarınızın azalacağını göreceksiniz. En daraldığınız anda, en sıkıldığınız anda, en çıkmaza düştüğünüz anda Ebu Eyyub el-Ansari'nin evinin merdivenlerinden usulca cübbesini toplayıp çıkan Nebiler Nebisi'ni arkadan seyredercesine bakın şöyle. Gelen giderim çoktur diye alt katı tercih eden Nebiler Nebisi'nin yanına gelip de ya Resulallah ben ve hanımım geceleri uyuyamıyoruz. Evin altında siz varsınız diye üst katta uyuyamıyoruz diyen Ebu Eyyub el-Ansari edep mümessilini düşünün. Allah'ın Nebisini kendi babalarından, annelerinden daha çok seven, aşkın ötesinde bir aşkla seven, fedakar olan sahabeyi düşünün desem ki, o zaman her şey daha net anlaşılacaktır değil mi? Doğruydu. Salat ve selam en büyük yolcuya olsun, en büyük komşuya olsun ki, o Medine'sine yerleştiğinde, Mescid-i Saadet'in bitişindeki sofrasını yaptığında, küçükçük evini yaptığında, bir anda Mescid-i Saadet'in etrafında küçük küçük odacıklar sahabe yerleşiyordu. Ve şimdi bakınız, Medine'yi düşününüz, Resulullah'ın yanı başında iki dost, etrafında tam 10.000 sahabi Medine'sinde. Nasıl bir komşuluk oluşturdular, nasıl bir misafirlik oluşturdular. Medine'ye geldi misafir olarak, sonra ev sahibi oldu. Ama yüreğinde o hep misafirdi. Mekke'ye gittiği gün evine gittiğini biliyordu ama Medine'ye dönmeyi de bildi. Kırık ve kırgın yürekler daralmasın diye döndü. Vefakardı, sözünün ahdinin içindeydi. Şimdi salat ve selam olsun en büyük yolcuya ve en büyük komşuya ki o Muhammed Mustafa'dır. Ve bir şey daha, aynı salat ve selamı Nebiler Nebisi'ne gönderirken selamı biz yine kime gönderelim biliyor musunuz? Resulullah'ın Medine'sinde komşu olabilmek için, Medine'de ölebilmek için bütün kalp hayatını Hazreti Muhammed'le dolduran ve Cennetül Bakiye defnedilen büyük dostlara da binlerce selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.